Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, herkese merhabalar. Seslerin İzinde programıyla birlikteyiz. Çok kıymetli hocam Mehmet Kemiksiz bizlerle birlikte ve Tambur Refakatinde Hasan Kiriş bu programda yine bizlere eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz. Hasan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Efendim, tüm dinleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlayalım ve başlayalım efendim.
Hocam güzel bir sözü aktararak başlamak istiyorum bu programa. Çok hoşuma gitti. Hiçbir şey almayanların hiçbir şey vermeyenleri alkışladığı bir tünelden geçiyoruz demiş. Yine geçen hafta da bahsetmiştim Yalçın Çetinkaya Hoca.
Doğru.
Onun bir kitabından. Çok çok hoşuma gitti. Hiçbir şey almayanların hiçbir şey vermeyenleri alkışladığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun bir veçhesini nasıl ele alabiliriz diye düşündüm. Mesela günümüzde artık haftalık eserler var.
Mevsimlik eserler.
Aylık eserler var.
Sezonluk.
Sezonluk eserler var. Günlük eserler dahi var. Mesela bu Reels'ların Instagram özelinde konuşursak, Reels'ların çok revaçta olduğu bir dönemdeyiz. Bazı eserler ki 20 yıl önce birisi bir albüm yapmış, müziğe heveskar bir insan. Denk gelmiş, işler birisi belki ön ayak olmuş, bir eser okumuş bir yerde, stüdyoda. Ama sesinden, ama muzipliğinden, ama böyle bugün bir şeye işaret etmesinden dolayı o anlık bir ünlü oluveriyor. Ve o 30 saniye en fazla, şu an 1,5 dakika. Eserin 1,5 dakikası kullanılabiliyor en fazla. Genelde de 3 cümlesi 4 cümlesi kullanılıyor. Ve bunların çoğu birine gönderme, bir arkadaşımı güldüreyim, canım sıkıldı şunla ona bir şey vereyim, ders vereyim gibi gibi düşüncelerle oluyor. Bir yerde de konuşa geliyoruz, 100 yıldır dinlenen eserler de var. Bu bir anda parlayıp sönen, yani şu an bir eser ismi, sanatçı ismi vermeyeyim fakat en yakın 2 ay önce bir eser çıktı. Bütün Türkiye'nin gündemini meşgul etti. Ne kadar meşgul etti?
Bir süre.
En fazla bir hafta diyebiliriz. En fazla bir hafta, yani eser çıktı. Eser çıktı, çok büyük bir sanatçı. Bir hafta konuşuldu. Ardından ben hatırlamıyorum, son çıktıktan bir hafta sonra konuşulduğunu hiç hatırlamıyorum bu eserin.
Ama
bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Böyle ölü doğan bebek gibi olan eserlere.
Geçtiğimiz programda bununla ilgili ben birkaç cümle sarf ettim aslında. Konjektürel olarak bazı olayları toplum gözünden kaçırmaya yönelik bir aktivite bu. Yani mesela genç kitleye daha çok bu çabuk ulaşıyor. Çünkü sosyal medya her dakika elinde. Ve oradaki onun sağladığı atmosfer pek çok şeyin konuşulmasını, düşünülmesini engellemiş oluyor. Aslında bizim bugün atladığımız bir konu var. Hani bir saat tefekkür, nafile ibadetlerin şu kadarından evladır meselesi var ya. İnsan kendi kendine kaldığı zaman düşünebileceği, tefekkür esnasında varacağı yolculuk içerisindeki kendine ait olmayan kısımların diskalifiye edilmesi, yolculuğun içerisinde ne gerekiyorsa onların temini için yeni bir çabaya girilmesi, düşünmek bunu gerektiriyor çünkü. Merak uyanıyor. Düşünme esnasında daha neleri kendime katabilirimi getiriyor. Oysa siz önüne hazır bir şey koyduğunuz zaman genç bir dimağın onunla meşgul oluyor. O haftası onunla geçiyor. Onu birine atıyor. Ondan ona başka bir cevap geliyor. Bir iletişim aracı, kısa iletişim aracı olmak üzere kalıyor bu. Bundan 10 sene önce mevsimlik eserler yapılırdı. Mesela bu sene işte yaz tatilinde, kumsalda, plajlarda hangi eser, hangi müzik çalınacak? Bunu ticari sektör planlıyordu. Yapıyorlardı onun klibini, her şeyini hazırlıyorlar. Sürüyorlar piyasaya. O yazın bütün her yerde o çalıyor. Ve müzik adına öteki yapılan bütün faaliyetler onun altında kalıyor. Bunun tabii ki rastgele yapıldığını söyleyemeyiz. Bu planlı bir hareket. Bizim burada almamız gereken pozisyon, ki benim 30 yıldır aynı, mümkün olduğunca güzergah değiştirmeden aynı istikamette belli bir periyot üzerinde çalışıp aynı şeylerde ısrar etme pozisyonu. Bunu neden söylüyoruz? Bunu bir hani dik başlılık olsun da topluma dayatalım diye değil. Benim okuduğum eser kendi bestem de olsa mutlaka tarihi bir makamsal durumu hissettiriyor. Veya sesimden ötürü, icramdan ötürü bir geleneği ifade ediyor. Bir cami tavrı, bir ne bileyim hafız tavrı, bir şarkı da olsa, bu klasik şarkı da olsa oralarla bağ kurmaya sebep oluyor. Bağ kurduğunuz anda bağ kurduğunuz yeri düşünme mecburiyeti doğar. Oysa anlık olarak dinlediğiniz şey sadece anınızı geçirmeye matufsa, o zaman geriyi düşünmenize gerek yok ki. Zaten anı yaşıyorsunuz, o anı yaşıyorsunuz. Evet. O anda ne varsa onu yaşadınız, yediniz, tükettiniz ve bitti. Doydunuz. Oysa işte asıl çabanın bir şey yapılırken onun nereye atıf yaptığını da düşündürtecek bir hareketiniz olması lazım ki kalıcı olsun. Ve biz bunun peşindeyiz. Unutmayalım, toplumların geleneksel işlere yönelik çaba içerisinde olan kısmı %1,5'tur. Tüm dünya insanları için söylüyorum bunu. Geleneksel tavırları, tarzları, sanat biçimlerini, yazı biçimlerini, edebi türleri, bunlara ilgi duyan, bunları yapan, bunları icra eden, bunları ortaya koyan, bunlarla ilgili çabası olan, bunları takip eden insanların dünya üzerindeki yapılmış ölçeklerde 1,5 ile 1,75 arası bir aralığı var. Peki etkili mi bu? Yani bu insanlar, bu 1,5 etkili mi? Evet. Şöyle ki, toplumun dönüşmesinde o insanlar imkan buldukları anda toplum kısa sürede o 1,5'la dönüşebiliyor. Çünkü bir cümle sarf ettiği zaman toplumun çok derin noktalarına kadar nüfuz edebiliyor. İyi bir melodik yapı yakalayıp da onunla geldiği zaman toplumda belli yerlerde makis buluyor. Bizim temcit örneğini ben sık sık veririm. Temcit bizim Hatip Zakir'in notaya aldığı bir form. Bunu ilk okumaya başladığımızda açıkçası nedir bu böyle durağan, serbest, işte koral, vokal bir takım şeyleri var. Ne oluyor? Ama temcit, temcit pilavı, arkasından Ramazan, konuştuk ya işte Ramazan'da. Bütün buralarla bağlantı kurduğunuz zaman anlam bütünlüğü yakalamış oluyorsunuz. Ondan sonra toplum bunu kabulleniyor. Enderun teravih aynı bu kapsamda yine değerlendirilebilir. Bayramiyeler aynı şekilde bu böyle değerlendirilebilir. Şunu unutmayalım ki siz bir şeyin eskiyle bağlantısını kurmaya çalıştığınız oranda, belki daha yüksek oranda da karşı tarafta bir cephede o bağı kesmek için hareket ediyordur. Sizin çabanız o karşı tarafın çabasının üstüne geçerse başarılı olursunuz. Altta kalırsa sesiniz çıkmaz.
Değil mi? Doğru.
Evet.
Şimdi 10 dakika olmuş eser. Ama eser...
Bir... Eser gideceğiz.
Şimdi mi gidelim?
Şimdi tamam, hemen Hasan'cığım alsın tamburunu. Bir Hicaz Eşrefoğlu Rumi eseri ve arkasından bir Şehnaz eseri dinleyicilerimize arz edelim. Ondan sonra inşallah yine sohbetimize devam edelim. Canımı üryan edip saldım bu aşk deryasına. Nagehan aşkın sataştım dürri bi hem tasına diyor. Ey dost senin yoluna canım vereyim canım, aşkını komayayım oda gireyim canım. Bunları bugün konu söylemek bile, ot nedir efendim, ateş nedir, uryanlık nedir, derya nedir, hemta nedir, nagehan nedir, bütün bunları tek tek konuşup üzerinde şerh etmek lazım. Ama ancak bizim yapabildiğimiz iş kulağa kar suyu kaçırmak kabilinden bir iştir. Buyurun.
Canımı üryan edip saldım bu aşk deryasına. Canımı üryan edip saldım bu aşk deryasına. Nagehan aşkın sataştım dürri bi hemtasına. Nagehan aşkın sataştım dürri bi hemtasına. canım, canı başı dini dünya erdim aldım derdi yar, canı başı dini dünya erdim aldım derdi yar. Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına. Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına. Canım üryan edip saldım bu aşk deryasına. Nagehan aşkın sataştı, dürribi hemtasına canı başı dini dünya verdim aldım derdi yar. Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına. İlmi aklı zühdü takva çün hicab oldu bana. Külli sevdadan geçip düştüm anın sevdasına. Kendi özümden el yudum girdim fena sahrasına. Bir beka fena ermez anan. Aklını kogıl eresin bu sözün manasına. E Eşref olur Rumi aşktan hoş haber verdiğine. Müddeyinin hiç kulak vurmaz kurudasına. Ey dost, senin yoluna canımı vereyim canım. Ey dost, senin yoluna canımı vereyim canım. Aşkını kovmayayım, oda gireyim canım. Aşkını kovmayayım, oda gireyim canım. Eşref olurum iyi aradan tarhideyim. Eşref olurum iyi aradan tarhideyim. Senin ile bakayım, seni göreyim canım. Senin ile bakayım, seni göreyim canım.
Eyvallah.
Evet efendim, ağzınıza, gönlünüze, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hocam.
Sağ olun. Evet, böyle bir Hicazlı Hasan'cığım.
Güzel
Şehnazlı.
Ettik. Şehnazlı.
Masivadan göz yumup gördüm anın didarını.
Evet.
Kasidenin içerisinde. Kasideyle de ayrı bir mana şeyine bürünüyor. Şedid bir mana ortaya çıkıyor hocam kasidede. Eserde ayrı, kasidede ayrı. Bu böyle buyurdu Zerdüşt. Nietzsche miydi? Evet. Onun müzikle alakalı çok çalışmaları varmış hocam.
Hmm.
Müzik ve güfte birlikteliği ile alakalı çok şey söylemiş. Müzik ve besteyi birbirinden tamamen de ayırmış. Aslında ikisi hiçbir birliktelik sağlayamaz. Ayrı formlardır demiş. Fakat şöyle tesiri vardır. İlk melodiyi güfteden etkilenen bestekar onun sayesinde çıkardığı için bir tesiri olabilir demiş. Yoksa öyle bir birliktelik söz konusu değildir. Güfte ayrı şeydir, beste ayrı şeydir diye bir yaklaşım sergilemiş. Şu sözleri duyunca evet Nietzsche doğru söylemiş diyor insan. Şimdi bir başka soru gelmişti aklıma biraz evvel konuştuğumuz bahis üzerine. Başarının tarifi nasıl yapılabilir bir eserde diye. Mesela öyle çalışmalar, öyle eserler, öyle şarkılar oluyor ki günümüzde sahibinden ari, sahibinin dahi vakıf olamadığı, künhüne vakıf olamadığı bir şekilde revaçta oluyor, rağbet görüyor. İzliyorum bazen, soruyorlar sanatçıya, nasıl oldu da eseriniz bu kadar? Vallahi ben de anlamadım ki diyor. İşte. Sabah bir uyandım diyor, her yerde benim eser var diyor. İnanılmaz bir şekilde. Şimdi bu acaba başarılı bir eser olarak addedilebilir mi? Yani sormak istediğim şu, herkesin dinlediği ve beğendiği şey başarılı mıdır? Yani kanonun, kanon değil daha doğrusu, insanların yekûnunun yoğunlaştığı şey kıymetli midir aynı zamanda?
Şimdi Hasan'cığım da çok iyi tespit etmiştir. Çok meşhur olan eserlerin tamamı müzikal form olarak çok mükemmel eserler olmayabilir. Doğru mu? Yani çok mükemmel bir formu yansıtmadığı halde, müzikal, makamsal pek çok sıkıntıyı da içerisinde barındırdığı halde toplum içerisinde okuna okuna, biline biline meşhur hale geliyor. Ama unutmayalım, aruzda aruz hataları diye bir şey var. Siz edebiyatçısınız, biliyorsunuz. Aruz hataları diye bir şey var. Yani biz Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini okurken hissediyoruz bunu. Bazı uzatmamamız gereken heceyi uzatmak zorunda kalıyoruz. Allah adın diyoruz.
Evet.
Allah adın demiyoruz. Fa'il latüne denk geliyor çünkü orası. Şimdi ama bunun bir dokunduğu bir şey var. İnsanda bir teli titretiyor da onun için insan oraya kulak kesiliyor. Gün içerisinde pek çok ses duyuyoruz biz. Pek çok şeye aşina da oluyoruz. Ama içlerinden bir tanesi ya söz olarak ya müziğin bir melodik yapısı olarak dilimize dolanıyor. Veyahut da kulağımıza geliyor. Evet, bu bir yerden hatırlıyorum diyorsunuz. Mesela Acem Kürdi makamında bir şey dinlerken ben oradaki mi bemol var ya. Eser oraya gelince ben oraya bir gidiyorum. Mi bemolde biraz kalıyorum. Bunun sebebi ne mesela? Orayla ilgili hassaslaşmış bir duygu yoğunluğu hissettiğim için muhtemelen. Veyahut da o ses bende bir şeye karşılık geldiği için böyle oluyor. Diğer taraftan bu serbest okuyuşlarla ilgili bendeniz çok bu işin üzerinde durduğum için birkaç kelam etmek isterim açıkçası. Serbest okuyuşlarda biz 1920'lerin taş plak kayıtlarına bakıyoruz. Oradaki hafızların ses okuyuşlarını dinliyoruz. Kırtlak hareketlerini oradan takip ediyoruz. Bakıyoruz nasıl bu adam okumuş da döneminde bu kadar tesirli olmuş. Bir Hafız Sami, bir Hafız Kemal, bir Burhan, bir Şaşı Osman, efendime bir Hafız Aşir. Bunları kayıtlarını taş plak içerisinde ne kadar yansıdı onu da bilmiyoruz. Oradan anladığımız kadarıyla bizim müzik kültürümüz içerisinde konuştuğumuz bir şey vardır. Muhrik bir ses derler. Davudi başka bir şey, muhrik bir ses başka bir şey. Mesela Zeki Arif Ataergin için muhrik bir ses derler. Müezzinlik yaparken insanlar sayha atarmış böyle. Müezzinlikte.
Kim için?
Zeki Arif Ataergin. Evet. Kanuni Hacı Arif Bey'in oğlu. Alaaddin Bey'in hocası. Muhrik bir ses. Yani tahrik edici bir ses. İnsanın duygularını patlamaya yönlendirecek bir ses. Yani cami içerisindeki bir takım tilavetlerde insanlar kendini tutamayıp sayha atıyor biliyorsunuz. Zikir meclislerinde belli bir ritim doygunluğuna ulaştığı zaman da insanlar kendini bırakıyor, yerlere bırakıyor. İşte ne bileyim, görmüyor yani. Orada çünkü bir candan geçme durumu var. O an öyle bir noktaya getiriyor ki dinleyiciyi, kulağından tutup kulağından girip kalbine yerleşiyor ve orada bir infilak meydana geliyor. Ama bunu biz yadsıyamayız. Neden? Biz çünkü şu kuluz. Bize dendi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz işittik onu ve bela dedik. Yani işitmeye muhatap olmanın sayhası bu. Selahaddin Zerkubi'nin sema ile ilgili kaynaklık etmesinin sebebi de bu. Efendimizin sahabeyi cennetle müjdelediği zaman sayha atıp dönmesinin sebebi de bu. Zaten bu bir tarikat şekline bürünmüş. Sonra biz Mevlevilik diyoruz bunu. Dolayısıyla işitmeyi bir kenara bırakamayız. Serbest okuyuşlarda biraz teknik bir detay ama bunu söylemeliyim. Güfte, taksimatı, makamın iyi uygulanışı ve sesin yerli yerinde çok dağıtmadan okunduğu bölgelerde, tiz duraklarda, tiz kalışlarda mutlaka dinleyici etkilenir. Bunu unutmamak lazım. Okuyucu arkadaşlarımız için bunu özellikle belirtmemiz lazım.
Kelimeleri nereden böldüğünüz.
Tabii çok önemli.
Hangi kelimenin sonuna hangi nameyi uzatacağınız.
Tabii bunlar önemli. Yani güfte taksimatını yapacaksınız. Makam seyiniz güzel olacak ve diklerde, tepelerde kalışlarınız etkili bölgelerde olduğu takdirde etkilenmemek mümkün değil. Zaten bizim musikimiz, dini musikinin tamamı da, sesli icra edilenlerin tamamı da etki üzerine bina edilmiştir. Okuduğunuz şeyden siz ya da icra ettiğiniz tamburdan, sazdan ya siz etkilenirsiniz, onun için bırakamazsınız elinizden, sürekli çalmak istersiniz veya sürekli etkilenmezsiniz de siz çaldığınız zaman etkilenen insanların olduğunu bilirsiniz. Karşılıklı. Peki bunun ikisi aynı anda olduğu zaman o muhteşem bir şey oluyor. Bunun örneğini ben iki tane örneğini daha önceden de bir programda vermiş olmalıyım. Hafız Mecid Sesi Gür'ün bir radyo mevlidi var. Bahsetmiştim değil mi? Kadir Gecesi bir radyo mevlidi. Orada kendi yazdığı güfteyi okuyor. Bu gece Rabbimizin emriyle cümle melek aramızda bulunup bizleri tebşir edecek güftesini okuduktan sonra kürsüde ağlamaya başlıyor. Mevlidi yarım bırakıyor. İkinci örnekte Abdurrahman Gürses Hoca'nın İsra Suresi'nden önceki surenin son ayetini alıp besmele ile İsra'ya bağlayıp uzunca bir nefesle okuduğu ve orada öyle bir makam kırılması yaşıyor orası. Bir fabekar basıyor orada ve cemaat yıkılıyor.
Allah Allah.
Bunlar bilinçsiz hareketler olamaz. Bunlar çalışılmış, efendime söyleyeyim, hazmedilmiş şeylerdir. Müzik adına da bunlar çok büyük kazanımdır bizim için. Yani sadece okuduğundan etkilenmemiş de karşıdaki de etkilenmiş ve bu etki aynı anda olmuş. Bazen olur, çok güzel şarkı icra edersiniz. Dinleyenler mest olur ama siz sadece icra etmiş olursunuz. Bir profesyonel eda içerisinde.
Alıcı faktöründe işler çok değişiyor hocam.
Kesinlikle.
Orada
bir elektriklenme, bir sinerji diyorlar ya şimdi.
Şeyde, akustik biliminde de üç temel şey var. Yani sesin oluşabilmesi için üç temel şey var. Bir tanesi kaynak, işte enstrüman neyse. Bir tanesi ortam. Diğeri de alıcı faktörü, yani kulak, duyum. Bu üç şey sesi meydana getiren ana ayaklar diyelim. Yani bunlardan en değişkenlik göstereni de alıcı faktörü. Yani mesela
kulakta mı bahsediyorsun?
Tabii, yani şimdi hiç kimsenin duyduğunun hiç kimsenin duyduğuyla aynı olamıyor olması durumu. Yani,
bu çok enteresan. Ya görüntüde bile söylüyorlar onu.
Tabii
hocam.
Tabii.
Kimse aynı görmüyor.
Enteresan bir şey var.
Kendinizi bile aynı görmüyorsunuz diyenler tabii, var tabii. Biliyor musun? Yansıman o senin.
Tabii. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu daha çok şahsi bir örnek ama mutlaka ilgi çekecek bir durum. Ben özellikle Mevlid küçük yaştan beri okuyorum. Kur'an-ı Kerim küçük yaştan beri okuyorum. İşte müzik parçaları öğrendikçe okuyoruz. Serbest okuyuşlu hocalarımızın, büyüklerimizin gazel, Kur'an-ı Kerim, kaside, mevlid, naat, her ne okuyorlarsa. Bunlardaki beni titreten noktalarını topladım ben. Çünkü bu insanlar okuduğu zaman etkiliyorlar.
Tavrınızda mı topladınız yoksa not falan mı aldınız?
Kayıt. Kaydettim onları. Hafız Mecid viladet okuyor. Hafız Esat Gerede viladet okuyor. Bunların çok büyük, böyle 2,5-3 oktav sesleri falan yok bu adamların. Sesler küçük. Ama bir tavır var.
Tabii.
Ve bir oktav içerisinde yaptığı bir hareketten dolayı cemaat galeyana geliyor, harekete geçiyor. Neden bu? Ne yapıyor da bu adam böyle bir etki oluşturuyor? Bu benim çok ilgimi çekti. Ve ben bunları topladım. Bunların içerisinde yaşayanlar da var. Mesela Hafız İlhan Tok'un aşırlarında böyle yerler vardır. Amir Hoca'nın okuduğu mevlitlerde böyle yerler vardır. İbrahim Çanakkale'nin okuduğu yerler vardır böyle. Sadece o beyti. Kaydettim bunları teybe. Arka arkaya bunları dinledim. Ve ondan sonra fark ettim ki evet, siz sesiniz istediği kadar geniş müsaatli olsun. İstediğiniz kadar güzel müzik icra edin. İstediğiniz kadar makamsal geçkileri sağlıklı yapın. Şayet orada gönle dokunur bir hareket çıkmadığı takdirde, yani son nokta, yani gol. Orası olmadıktan sonra o etki olmuyor. Bunu sadece karşı tarafı etkilemek için söylemiyorum. Kendiniz de etkilenmiyorsunuz. Sadece okumuş oluyorsunuz. Hatta sadece icra etmiş oluyorsunuz. Doğru bir icra etmiş oluyorsunuz. Ama etki oluşmuyor. Etkinin oluşması için bizim gene geri kaynaklarımıza bakmamız lazım. Orada neden Mecid'i ağlatan şey ne orada? Veyahut da birisi okurken öyle bir yerde bir ses basıyor ve cemaat kırılıyor. Zeki Arif Atergin'in örneğini verdim az önce.
Aziz Bahriye'li
tizlerde çok okurken mesela. Yusuf Gebzeli rahmetli. Ben yanında birlikte okuduk Yusuf Gebzeli'yle çok. Yani yanında o icraları yaparken durmanız zor. Böyle içiniz adeta balon gibi şişiyor. O tizlerde gezindiği zaman. Dolayısıyla buralara bakmak lazım. Etkiyi buralarda aramak lazım.
Klişe bir şey vardır yani. Kötü ses yoktur, terbiye edilmemiş ses vardır diye bir söz dolanır her zaman. Hocalar çok zikrederler. Eğitim veren insanlar çok zikrederler. Ve bir de tiz sesler bu zamana kadar halen güzel addedilmiştir. İnsanların genelinin meylettiği bir şey olduğu için mi öyle zihinlerde kalmıştır, yoksa güzel ses tiz ses midir sizce?
Hasancığım, ne dersin?
Ya bunun bence birkaç farklı şeyi var. Yani
nereden baktığına göre değişir diyecek gibisin
sen. Şeyde de teknik, akortla ilgili de teknik şeyler var. Yani hocam az önce bahsini ettiği mesela 1920'li yılların kayıtlarında o dönemin perde sistemi, o dönem sazlara takılan perde sayıları ya da referans olarak sazlara çekilen frekanslar. O da mesela biz 20'li yıllardan sonra zaten transpoze çalma dediğimiz çalım alternatifleri ortaya çıktığı için artık daha böyle şeyden, pes taraflardan, her yerden okuma şeyi çıktı. Ama şimdi eski diğer tarafta Yani okuyacağı perdeler işte belli yani. Belli. Ya yerinden okuyacak, ya Mansur okuyacak.
Neva Üstü okuyacak.
Ya da aynen. Yani onun için sesler de belki buna göre eğiliyor.
Ya da buna ancak göre... o tonajdaki sesler okuyor sadece.
Ya da onlar okuyor yani. Ön plana da onlar çıkıyor.
Evet.
Mesela etki yaratıyor tabii ki yani bence de.
Udi Marco diye bir adam var. Biliyor, dinledin değil mi?
Marco.
Udi Marco. Yanağındaki ben diye bir gazeli var. O Taşbilak gazellerinin içerisinde. Hı-hı. Şimdi bir icradan bahsetmeliyiz. O adam Ermeni, Udi Marco. Bir gazel okumuş orada. Gazel kaydı var. Ama tavrı Osmanlı tavrı, icradaki tavrı. Çok etkili bir tavır değil ama tavır var. Tiz seslere gelmeden şurayı bir şey yapmak lazım. Kötü ses, iyi ses meselesi var ya. Bir sesin illa müzik yaparak iyi ses olduğunu biz bilmeyiz. Öyle bir ton vardır ki sohbetinden, konuşmasından lezzet alırsınız. Müzik icra edemez. Etmesi gerekmez. Bütün sesler müzik icra edecek diye bir kaydı yok zaten. Bazıları güzel konuşur. Bazıları konuşma esnasındaki vurgularıyla sizi cezbeder. İyi hatiplerimiz var biliyorsunuz bizim tarihte. Ve konuştukları zaman insanlar hüngür hüngür ağlıyor. Nedir bu? Sadece anlatılan şeyden mi? Hayır. Sesteki tonlama da etkili demek ki. Belli bir düzeyde ses eğitimi, sesler eğitilebiliyor. Yani hiç akortta duramayan bir sesi kastediyorsak bu sesin kötülüğünden değil, sesin sahibinin kendini duyamamasından kaynaklanıyor. Akortta duramamanın birinci şeyi bence bu. Doğru mu Hasan tespit?
İç kulak sağırlığı.
Yani kendini duymuyor ki insan, hangi akortta olduğunu ya da düz sesi nasıl basacağını bilmiyor. Ama ben şöyle bir şeye şahit oldum. Bir meşk halkası içerisinde belli bir ses vusatı var ama biz onu güncel sınıflandırmada kötü ses olarak nitelendiriyoruz normalde. Eğitilmemiş, böyle katır kutur bir ses. Ama meşk halkası içerisinde belli eserleri meşk ettikten sonra sesinde bir uyum ortaya çıktığını ben çok şahit oldum. Çünkü bu hafızalarla biz çalışıyoruz yıllardır. 3-4 tane böyle klasik tarzda uzun sesli tevşih meşk ettiğimiz zaman... Evet, önce intibak edemiyor filan ama ondan sonra bir akortta durmayı becermeye başlıyor. Ha, demek ki eğitilebiliyor bunlar. Ama biraz daha fazla mesai harcıyorsun onlara. Yoruyor insanı yani. Şimdi tiz ses konusuna gelelim. Bizim evet tiz seslere rağbetimiz biraz daha fazla. Neden?
Neden?
Bunu son 80 yılla izah edemeyiz. Bu bir gelenek. Dedenin sesi tiz miydi mesela? Değil. Tarif edenler öyle diyor. Hatta çok böyle aman aman bir ses de değil. Bizim büyük müzisyenlerimizin çoğu, büyük bestekarlarımızın çoğunun sesi de öyle aman aman bir ses değil. Yani ancak besteledikleri eserleri icra edecek kadar, doğru icra edecek kadar bir sesler. Dikkat ederseniz bizim tiz ses formunu en çok duyduklarımız minare sesleri.
Canim.
Hafız sesleri. Hmm. Neden? Çünkü 100 yıl önce bizde mikrofon diye bir şey yok. Orada mecburen elimine oluyorsunuz. Yani düşük sesle küçük oktavlı bir müezzin olup da denizin içindeki caminin adı neydi Karaköy'deki? Boğaz'ın dibindeki.
Ortaköy Camii.
Ortaköy Camii'ne mesela siz 8 ses aralığındaki bir akorttaki müezzini tayin ettiği zaman o müezzini kim duyabilecek orada? Duyuramazsınız. Oysa ne diyorlar? Ortaköy'deki sabah ezanı Üsküdar Valide Camii'nden dinleniyor. Şimdi bu hangi sesten bahsediyoruz biz? En az 2,5 oktavdan bahsediyoruz. En az. Neye göre 2,5 oktav? Normal okuyucuların alttaki bir oktav herkeste varsa o üstüne 1,5 daha koymuş demektir. Ve biz bunu taşbiraklarda görüyoruz zaten. O yüzden hafız sesleri daha tiz. Ortaya çıkma şekli, yöntemi, seçilme, tespit edilme, keşfedilme yöntemi de bu. Çıplak sesle adam günde 5 vakit ezan okuyacak ve bu ezanı herkes duyacak. Ve oradan etkileyecek. Mikrofon yok ki.
Tabii canım.
Toplum oradan dinliyor. Evet, bugünkü kadar gürültü yok. Bugünkü kadar gürültü desibeli yüksek değil. Ama sonuçta bir şehir yaşıyor.
Ben Kız Kulesi'nden, Valide Camii'ni bırak, şeyden duymuyorum. Kuşkonmaz'ın sesini duymuyorum, ezan sesini. Kız Kulesi tarafından.
Dolayısıyla burada ne gerekiyor? Burada daha hançere sesleri.
Doğru diyafram kullanımı. Sesi ulaştırmak için.
Bunu o sesi ulaştırmak için daha büyük bir efor gerekiyor. Yusuf Gebzeli'nin Üsküdar Yeni Cami'de okuduğu ezanların birkaç tanesini ben izledim. O sesleri çıkarmak için böyle kelep kelep olduğunu adamın ve yüzünün kıpkırmızı olduğunu. Çünkü daha yeni mikrofonlar falan o zaman vardı. O eski alışkanlığı devam ediyor. O volümlü okuyordu. Şimdi bir enteresan bir şeyden bahsedeceğim size. Eli kulağa atma işi nereden çıkmıştır mesela sizce?
Kendini duyma.
Evet.
Kendini duyma.
Ezanda eli kulağa atmak farz, sünnet, vacip, müstehap, mendup böyle bir şey değil ki. Yani Hazreti Bilal de elini kulağa atıp ezan okumadı. Çıktı aynı elini bağladı, kamet yapar gibi ezan okudu. Bizim bugün elini kulağa atmadan müezzin bir tanesi ortalıkta ezan okusa, rükünün bir tanesini terk etti diye şey yaparlar. Peki bu nedir? Bu tam bir teknik. Eli kulağa atmıyor adam. Elini biraz oval yapıyor. Tabii. Kulağının arka zeminine yerleştiriyor. Bunu dinleyicilerimiz de deneyebilir. Aslında. Rezonansı duyuyor tam olarak.
Ya, küçük bir rezonatör bölgesi yaratıyor. Ha. Kendini daha iyi duymak.
Bunu iki elle yaptığınız zaman daha çok net duyuyorsunuz kendinizi. Yani monitör yani.
Bilmeyenler şöyle yapıyor hocam. Kulağın içine sokuyor elini.
Daha tehlikeli o. Hiçbir şey duymuyorsun o zaman. Bu daha çok duymak için. Yani neden biliyor musunuz? Dik bir perdeden başlıyor müezzin okumaya. Burada perde kaybetmemesi lazım. Bir, etraftan çıplak sesle okunan ezanlar var. Bunlara akort gitmemesi lazım. İki, pek çok şey var. Onun için eli kulağa atıyor. Kulaklarının arkasına tutarak, önüne değil. Kulaklarının arkasına tutarak sesi daha net duymak için. Eli kulağa atma geleneğimiz buradan başladı bizim.
Eli kulağında diye de bir deyimimiz oluştu ondan sonra. Ha,
eli kulağında işte hoca eli kulağa attı ezan.
Birazdan okuyor. Olmak üzere yani evet. O iş.
Çok mu vallahi, konuştuk biz ne bugün?
Hocam eser için vaktimiz kalmadı. Diğer bölümde borcumuz hayır. Olsun ödeyelim isterseniz.
Hayır.
Yalnız bu tiz sesin niçin güzel addedildiği mevzuunda ben şu an aydınlandım. Gerçekten çok teşekkür ederim name hesabıma. Çünkü hep düşünürdüm niye böyle acaba niye? Sadece Allah ona bir işte o vüs'ati vermiş. Allah vergisi bir şeyin de böyle ne bileyim güzel addedilmesi. Ama işte toplumu bugünün televizyonları, radyoları o günün minareleri. Dolayısıyla bir toplumu dönüştürecek, güzellik algısını değiştirebilecek olan yegane isim tabii ki de müezzindir o dönemde. Evet. Çok güzel bir hareket noktasıydı. Buradan biraz devam edebiliriz.
İnşallah.
Siz de müsaadeniz olursa öbür haftaki programın İnşallah. Başında diyelim.
İnşallah.
Esersiz veda edeceğiz ama haftaya biraz fazla...
Eserle başlarız önümüzdeki hafta.
Olur, daha güzel olur hocam. Evet. Bu haftanın borcunu ilkten öder, öyle başlarız diyelim.
Evet.
Hocam son sözlerinizi alabiliriz.
Ben tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bizi ihmal etmesinler, bizi zaman zaman uyarsınlar, bizi zaman zaman ikaz etsinler. Hatta bizden talepleri olsun ki biz o taleplerin peşinde koşalım, bir şeyler hatta mevzu bile olabilir. Yani illa eser değil de şu mevzuda da bir konuşun da bir duyalım bakalım ne düşünüyorsunuz dedikleri evet. Bir şey varsa onu da duyarız.
Çok seviniriz diyelim. Hem hocamın şahsi sosyal medya hesaplarına hem radyomuzun mail kutusuna telefon numarasından arayarak da iletebilirsiniz diyor. Her birinizi ayrı ayrı hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Haftaya görüşebilmek duasıyla efendim. Hoşça kalın.
Eyvallah, sağ olun.